Amerika'nın sesinde bölge konusunda uzman isimlerden birisi Sayın Profesör Doktor Celalettin Yavuz var. Kendisi İran başta olmak üzere bölge ülkelerini yakından izleyen bir isim. Sayın Yavuz, Amerika'nın sesine hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Yıldız Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Sayın Yavuz, öncelikle Dışişleri Bakanlığı'nca yazılı bir açıklamayla kınanan, eleştirilen eski Irak Başbakanı Maliki'nin açıklamalarını isterseniz değerlendirelim. Maliki'nin açıklamalarını nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye yönelik olarak?
Irak eski başbakan El Maliki'nin Türkiye hakkında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki eleştirilerini, özellikle Türkiye'nin ve Erdoğan'ın bölgede yayılmacı emeller taşıdığı yönündeki eleştirilerini kabul etmek mümkün değil. Ha, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanken bölge politikacılarında çok yanlışları oldu. Bunun özellikle altını çiziyorum. Ama Maliki'nin dediği gibi bu yayılmacı yönde olmadı. Eğer yayılmacı yönde olsaydı şu anda Türkiye Irak'ta olurdu. Türkiye Suriye'de olurdu. Türkiye bölgede çok daha etkin olur. Tam tersine Türkiye bölge ülkelerinde adeta elini eteğini çekmiş, yalnız sürüklenmiş durumda. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ama El Maliki'nin öyle sanıyorum ki başbakanlıktan ayrılmasına sebebiyet veren, çoğunlukla da kendi hatasından kaynaklanan sebeplerden sonra böyle bir şey oldu. Şimdi şöyle ki 2010 Mart sonunda Irak'ta yapılan genel seçimlerden sonra Maliki başbakan oldu biliyorsunuz. Aslında Maliki'nin grubu sanıyorum şeydi, kanun devleti miydi neydi? Onun 92 milletvekili vardı. İyad Alavi'nin ise 93 milletvekili vardı grup olarak. Alavi değil ama Maliki başbakan oldu. Fakat Maliki'nin daha önceki dönemde yapmış olduğu başarılı başbakanlığı bu dönemde gerçekleşemedi. Bunun kendi hatası oldu. İran etkisinde çok kaldı. Bir Irak'ı merkezi hükümeti Sünnilerle birlikte yönetmek varken bir Şii hükümeti haline, Şii devleti haline getirmeye çalıştı. Bunun da etkisi vardı sanıyorum. Bundan dolayı da problemler oldu. Bu arada öyle olunca da karşısındaki ne kadar güç varsa onlar bir araya toplandı. Bunun içerisinde Alavi, Sünniler, ondan sonra IŞİD'in işte İslam Devleti dediğimiz daha önceden şeyin El-Zarkavi, El-Kaide'nin Irak temsilcisi 2006'da Amerika tarafından Irak'ta öldürülmüştü. Ondan sonra devam eden İslam Devleti yani IŞİD dediğimiz olay. Bunun yanları özellikle Suudi Arabistan sınırına yakın yerlerdeki Sünni aşiretler, bunlar bir araya geldi. Ayrıca Saddam Hüseyin döneminin küskün generalleri, komutanları, askerleri, bunlar da gene Maliki'nin karşısına, onun Şii yanlısı yönetiminin karşısına dikildiler. Bu arada hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı yardımcılarından Tarık Haşimi, o da Türkiye'ye kaçtı. Hatta Haşimi El Maliki terörist olarak, teröristlerle işbirliği yapmış olarak ilan etti. Öyle tahmin ediyorum ki Haşimi'nin bu sıfatı almasına etken, o da El Maliki'nin karşıtı olan birliklerle düşmanımın düşmanı benimdir, düşmanımdır diyerekten bir araya gelmiş olması olabilir. Yoksa bir cumhurbaşkanı yardımcısının, Maliki'nin ben doğrudan bir terörist olacağı veya teröristlerle ortaklık yapacağına inanmıyorum. Ama böyle bir hezeyanlı kapatması Maliki'nin normaldir. İşte böyle bir ortamdayken ve kendisi de yeni dönemde başbakanlığı kaybettikten sonra Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenmesinin altında geçen olay budur. Yani bir kuyruk acısı vardır diyelim. Ben bu şekilde değerlendiriyorum.
Peki efendim, bu noktada özellikle Malik'in eleştirilerinde IŞİD vurgusu dikkat çekiyor. Neden sizce Türkiye'ye özellikle IŞİD üzerinden bir eleştiri getiriyor kendisi?
Şimdi IŞİD üzerinden Türkiye'ye eleştiri getirmesi için çok fazla malzeme var. Özellikle Suriye'deki açısından, biraz önce söylediğim Tarık Haşimi olayında olduğu gibi, Tarık Haşimi El Maliki'ye rağmen Türkiye'ye geldi, istediler ve teslim etmedi. Hatta Türkiye'de ona ikametgah verildi. Arkasından sanıyorum Türkiye'den pasaport da verildi. Şu anda gerçi bir körfez ülkelerinden birinde ama o zaman Maliki'ye rağmen, Irak'a rağmen bunlar yapılmıştı. Birincisi bu. İkincisi, özellikle Suriye'de Esad karşıtı rejimlere diyorum, oluşumlara Türkiye'nin desteği vardı. Bu Özgür Suriye Ordusu gibi İslami cephe vesaire. Bilmeyerek de olsa, zımnen de olsa bu arada IŞİD'e de yardım edilmiş oldu. Hani o tırlarda yakalanan silahlar vesaire vardı ya, bunlar oradaki hükümetin iddia ettiği gibi Suriye'deki Türkmenlere gitmedi. Türkmenler zaten söylediler, bize silah gelmedi böyle diyerek. Yani açık seçip ortaya çıktı. Ben bunun doğrudan bu hükümet döneminde, AK Parti yönetiminde, Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde dahi doğrudan IŞİD'e gönderildiğini söylemek istemiyorum. Ama Suriye'de öyle bir karışıklık vardır ki, buradaki gruplar aldıkları rehineleri birbirlerine satıyorlar. Şimdi IŞİD orada güçlü yapısıyla bu silahları giden gruptan, Özgür Suriye Ordusu ve İslami Cephe gibi gruplar vardı, bunlardan parayla da satın alabilir veya tehditle de alabilir. Bunlar da olabilir. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan iken özellikle Hamas ve Mısır'daki Müslüman kardeşleri yakındır ve IŞİD de onlarla yakındır düşüncesiyle bir gönül yakınlığı içerisinde olmuş olabileceğini değerlendirebilir. Ama bunun olmadığını gördük. IŞİD'in hiç kimseyle, hatta El-Kaide ile dahi bir gönül dostluğu yok. Bunu da acı bir şekilde Türkiye, biliyorsunuz geçen yılın Haziran ayında Musul'daki başkonsolosluğa yapılan baskınla ve 49 rehinenin alınmasıyla çok iyi öğrenmiş oldu. Ama bana göre IŞİD konusunda sadece Türkiye'yi değil, El-Maliki'nin kendisine de bakması lazım. Aradan yıllar geçmiş, Irak'ta normalizasyona gidecekken kendi mutfağını temizlememiş, sadece ağırlıklı olaraktan bir Şii hükümet, ondan sonra Kürtlere orada, yani Barzani yönetimine prim veren bir anlayış içerisinde Amerika istediğiyle bu yola gitmiştir. Karşısındaki Sünni, Saddam yanlısı, öteki Bereker şimdi karşısına almıştır. Kendi mutfağı da pek temiz değildir. Türkiye'yle ilgili söyledikleri yanlış olmayabilir ama kendisi de çok bu konuda çok da makbul işler yapmış birisi değildir.
Son olarak size İran'la ilişkileri sormak istiyorum, özellikle uzman olduğunuz alan. En son 11 Ağustos'ta İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Türkiye'ye gelecekti. Ama son dakikada bu ziyaretin ertelendiği açıklandı. Sizce Türkiye-İran ilişkileri hangi yöne doğru evrimleşiyor, ne tarafa doğru gidiyoruz?
Biliyorsunuz Türkiye-İran ilişkileri 2010 yılının 17 Mayıs'ıydı, yanılmıyorsun, zirvedeydi. Yani o zaman İran'ın uranyum zenginleştirmesiyle ilgili Türkiye, İran ve Brezilya bir ortak anlaşma imzalamışlardı. 17 Ağustos 2010'da. Ancak bunu Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi kabul etmedi. 9 Haziran 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler'de, o zaman Türkiye'de geçici üyeydi, Türkiye ve Brezilya'ya rağmen, bir de sanıyorum Lübnan çekimserdi, onlara rağmen Birleşmiş Milletler İran'a yaptırım kararı aldı. Yani Türkiye o tarihte bütün dünyayı İran için karşısına almıştı. Bunu ben böyle değerlendiriyorum. Aradan zaman geçti. İran'a yaptırımlar uygulanmaya başladı. Birleşmiş Milletler yaptı. Şimdi Türkiye de yaptı. Hatta hatırlıyorum o zaman bizim Tüpraş filan benzin satıyordu İran'a. Bunu dahi satmamaya başladı. Çünkü Birleşmiş Milletler'in almış olduğu karar gereği. Arkasından o tarihten 11 ay geçtikten sonra 13 ay geçtikten sonra Ağustos 2011 tarihinde, siz de hafızanızı zorlayacak olursanız, PKK terör elebaşısı Murat Karayılan'ın İran'da önce bir pazar günü teslim alındığını, tutuklandığını, daha sonra da serbest bırakıldığını öğrendi. Bu çok iyi hatırlıyoruz. Bu bana göre 13 ay önce bütün dünyayı kendisi için karşısına aldığı İran'ın Türkiye'ye yapmış olduğu son derece yanlış, hatta karşı hasmane bir tutum olarak değerlendiriyor. Nasıl oldu da bu noktaya gelinmişti? Yani 13 ayda neler değişti, böyle oldu diye. Burada tabii
evet,
Türk dış politikasına da dokunmak lazım. O zamanlarda sanıyorum Davutoğlu Dışişleri Bakanı, şimdiki başbakan. Hem başbakan da Erdoğan'dı. Bunların yanlışlığı, ben AK Parti iktidarın dış politikadaki ve güvenlik politikasındaki yanlışları sık sık vurgulayan birisiyim. Yani Bu da onların yanlışlarından bir tanesiydi. Bir ülkeyi siz düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyaya karşınıza alacak şekilde savunuyorsunuz ama 13 ay sonra bu ülke size ihanet derecesinde bir muameleyle karşılık veriyor. Dolayısıyla İran'la ilişkiler bozulmaya başlamıştı. İran artık Türkiye ile birlikte yapacağı enerji ağırlıklı projeler, bunlardan geride durmaya başladı. Çünkü Amerika'nın yaptırımları giderek artıyordu. Hatta 2013 yılında Amerika'nın etkisiyle da Türkiye epey bir azaltmaya gitti. Ancak gün geldi, yeni Cumhurbaşkanı ile birlikte, Ruhani ile birlikte İran Batı ile ilişkilerini düzeltti. Yani üslubunu düzeltti aslında. Çok bir değişiklik yoktu. Ahmet-i Necad'a göre Ruhani'nin üslubu çok daha ılımlı ve etrafı rahatsız etmeyecek şekilde. Yani Ahmet-i Necad kafası kızdığı zaman tutuyordu. İsrail'i dünya haritasından kazımak lazım diyordu. Buna gerek yoktu böyle bir şey. Ama Ruhani daha ılımlı mesajlar verdi. Ama İran'ın politikasında önemli değişiklikler olmadı. Sonra 5+1 ile yapılan, biliyorsunuz, görüşmeler sonucunda İran'daki nükleer çalışmalar işte İran'ın iddia ettiği gibi değil, genelde Batı'nın istediği oranda ve Batı'nın istediği oranda bir kontrol altında, denetime tabi olacak şekilde bir anlaşmaya varıldı. İran nefes almaya başladı çünkü ihracat yapamıyordu. Bu uluslararası dövizin aktarma usulü var, SWIFT diye. Bunları yapamıyordu. Perişan haldeydi İran. İran rahatladı şimdi ve bu rahatlamayla birlikte İran-Batı ilişkileri ekonomik alanda da hız almaya başladı. Ben aslında İran'la Türkiye'nin ilişkilerinin, Amerika'nın ilişkilerinin düzelmesi gerektiğini inanıyorum bir tanesi. Bunu da Türkiye ile İran arasında yapılacak enerji ağırlıklı projelerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığım için söylüyorum. Ayrıca İran'da önemli bir şekilde Güney Azerbaycan Türkleri yaşıyor. İran aynı zamanda Orta Asya Türk Devletleri ile İç Asya Türk Devletleri ile Türkiye arasındaki de tek ülke ve bizim ağırlıklı olarak kara taşımacılığımız, kara lojistiği, tırlar, kamyonlar vesaire İran üzerinden gidip geliyor. Dolayısıyla İran'la ilişkilerin düzeltilmesi lazım. Buna inanan birisiyim. Ama bunu yaparken de dediğim gibi Türkiye AK Parti yönetimi sırasında dış politikada bazı yanlışlar yapıyor ve bütün komşu ülkelerle olduğu gibi İran'la da aramızı açtık. Bunu sadece Esad rejimiyle Türkiye'nin arasındaki diplomasinin kopukluğuna vermemek lazım. İran'la ilgili ilişkilerde de, Irak'la ilgili ilişkilerde de Türkiye'nin yanlışları var. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ama eğer iki tarafın da örtüşen çıkarları doğrultusunda projelere yaklaşılırsa İran-Türkiye ilişkilerinin düzelebileceğini anlıyorum. Dışişleri Bakanı Zarif'in gelmeyişin sebebi de kendi açıkladı. Yoğun olduğu için dedi. Bu tam olarak anlaşılamadı. Yani eskiden hatırlıyorum, birkaç yıl öncesine kadar ya da Ruhani'den önceki dönemin Dışişleri Bakanları Türkiye ile daha sıcak ilişkiler kurmaya çalışırlardı. Yani en azından bazı devrim muhafızları komutanı veya başka şeylerden, generallerden Türkiye hakkında ileri geri konuşan olurdu ama Dışişleri Bakanı veya Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı pek Türkiye hakkında konuşmazlardı. Eğer ziyaretleri de varsa bunları erteleme yoluna gitmezlerdi. Ama erteleme, biliyorsunuz, karşılıklı da olabiliyor. Yani Türkiye tarafı da niye gelmiyorsun dememişti. Belki o anda Türkiye için de uygun da olabilir. Sanıyorum bu durumda Türkiye'de niye gelmedi diye hayıflanmamıştır. Çünkü Türkiye'de de 25 Temmuz'dan itibaren başlayan bu PKK terör örgütüyle silahlı mücadelenin devam ettiği bir dönemde niye gelmedin diye de Zarif için herhangi bir soru sorulacağını zannetmiyorum. Ama bunu ille de bir bahaneyle yatırmamak lazım. Zarif onu söyleyebilirdi. Türkiye bize şunu yaptığı için misilleme olarak iptal ettim diyebilirdi. Orada yani yetişemeyeceğini anlamış. Onu söyledi. Ama gerçek neyse gelecekte daha iyi ortaya çıkacaktır. Ama şu anda ben tabirin bahşenin öküz altından da fazla buzağı aramamak gerekir diye düşünüyorum.
Çok çok teşekkür ediyorum ben değerlendirmeleriniz için Sayın Yavuz.
Ben de
teşekkür ederim.